Bütün bu tür davranışlar benim anlayabildiğim kadarıyla doğal terapi süreçlerini sanki ifade ediyor gibi. Hani insanlar takılıyorlar bazı şeylere ve terapistlere gidip bir takım yollar, yöntemler aramaya çalışıyorlar. Yani çözüm arıyorlar. İşte aslında çözümler bizim davranışlarımızda. Davranışlarımız ne kadar güzel olursa, ne kadar kendi kabuğumuzdan çıkıp başkalarının dünyasına, başkalarıyla iletişime geçebiliyorsak, meseleleri onlarla paylaşarak, onlarla çözüm arayarak kendi kabuğumuzdan çıkıyorsak o kadar rahata kavuşuruz. Çünkü benim çektiğim problemler sadece benimle alakalı değil. Benim içinde bulunduğum bir çağ var. İçinde yaşadığım bir toplum var. Bu toplumun geçmişten getirdiği bir takım gelenekleri var. İşte bozulan gelenekleri var. Yapılması gerekenler var. Ben böyle bir ortamda dünyaya gelmiş oluyorum. Bu şartları ben oluşturmuş değilim. Ama ben de bu şartların oluşumuna, gelişimine katkıda bulunan biri olmaya başlıyorum. Hayattan bir parçayım. Ama bir parçayım. Başka parçalar da var. Ne yapacağız? Bu hayatın, içinde bulunduğumuz içtimai hayatın, toplumsal hayatın, sosyal hayatın bu hale gelmesini bizler sağlamış olduk sonuç itibariyle. Bizler ve bizden öncekiler. O halde bunu değiştirecek olanlar da bizleriz. Bizler ne yapacağız? Başka insanlarla, diğer insanlarla iletişime geçerek, bu problemi paylaşarak tek başımıza çözüm aramaktan çıkmamız lazım. Tek başına çözüm bulamazsınız. Bakın hiç kimse kendi çocuğunu tek başına eğitemiyor. Değil mi? Ben bazen şunu söyleyecek duruma düşüyorum. Ya diyorum, bu çocukları eğitmek için benim şu toplumu eğitmem lazım. Yani benim derken, bu toplumu eğitmeden bu çocukları eğitemeyiz. Çünkü insan çevresinin çocuğudur der eğitimciler. Çevre nasılsa çocuk da öyledir. Evet, çocuğun bir çevresi benim. Ben bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bunun etkisinde kalıyor. Ama çocuğun muhatap olduğu şu anda, işte bizim de kullandığımız şu anda muazzam bir dijital dünya var. Bu dünyanın etkisinde kalıyor. Peki ben o zaman ne yapacağım? Bu dijital dünyaya da müdahale etmem lazım. Değil mi? Bir sürü lüzumsuz oyunlar var. Bir sürü işte savaş oyunları var. Sanki dünyada savaş çıkarmak isteyenler bu savaş oyunlarını yaparak çocukları alıştırıp televizyon ekranlarında gördüklerinde normalleşme sürecini yaşasınlar diye sanki onların şiddet duygularını kamçılayan insan öldürme, yani oyunda adam öldürüyor. Tamam, yani orada bir sanal bir dünya var ama sonuçta sanal da olsa bir insanı öldürmüş oluyor. Bu insanda işte Adem'in çocuklarıyız. Bakın Adem'in çocukları birbirini öldürdü. Yani böyle bir duygu da var insanda. Hem cinsini yok etme, kendisi için tehlikeli gördüğünde onu yok etme gibi bu duyguları kamçılayabilir. Bakın bunları engellemiş değiliz. Dijital dünyada bunlar her gün pompalanıyor ve çocuklarımız, gençlerimiz, hatta yetişkinlerimiz bunlara maruz kalıyor. Peki bunları ortadan kaldırmak gerekiyor mu? Gerekiyorsa o zaman bu yolda mücadele etmek, çalışmak, ortak bir alan oluşturmak. Bakın bunun için siyasete ihtiyaç var. Bunun için sosyal çalışmalara ihtiyaç var. Yani siyaset karar veriyor sonuç itibariyle. Bu takım şeylerin yapılmasına veya üretilmesine veya gösterilmesine. İşte televizyondaki dizilere bakıyorsunuz. Yani kılık kıyafet berbat. Yani en mahrem şeyleri ortada. Peki şimdi yani bunu biz nasıl yapacağız? Hani bize gözünüzü korun diyorlar. Gözümüzü biz nasıl koruyacağız şimdi? Yani bu bilgisayarı açıyorsun, karşısında farkına varmadan bir sürü şey çıkıyor. Bunları engellemeye çalışıyorsun, engelliyorsun, engellemiyorsun. Kimisi engelleyebiliyor, kimisi engelleyemiyor. Bütün bunları yani ortadan kaldırmadan kimse diyor ki hocam diyor bunlar ortadan kalkmamalı diyor, kalkmaz diyor. Sen kendini koru. Tamam da ben kendimi %100 nasıl koruyacağım? O zaman bizim yani koruyucu şey olarak gönderilen ilahi kurallar ne işe yarayacak? Allah bunları niye gönderdi? Yani sanki bunlar uygulanmasın diye mi gönderdi? Dolayısıyla insanlar farklı farklı fikirlere kapılabiliyorlar. İşte doğru düşünmek de ayrı bir sanat. Bakın doğru düşünen insanlarla doğru davranışları elde edersiniz. Adam doğru düşünemiyorsa yani doğru iş yapmak da onunla mümkün değil. Evet arkadaşlar, diğer maddeye geçiyorum. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ, yine fütüvvet ahlakındandır. اَلَّا يُطَالِعُ الْعَبْدُ نَفْسَهُ وَلَا اَفْعَالَهَا وَلَا يَطْلُبُ عَلَى فِعْلِهِ عِوَضًا. Çok önemli bir noktaya temas etti bu özellikle. Diyor ki fütüvet ahlakındandır. Ne? Kişinin, kulun, burada kul kavramı, abd kavramı kullanılıyor. Tabii ki bu önemli bir vasıftır. Yani bizim davranışlarımızın temelinde, davranışlarımızın şekillenmesinde arkadaşlar ne var? Kulluk sanatımız var. Biz kulluk sanatını icra etmekle uğraşan insanlarız. Bütün bu konuşmalarımız, anlatımlarımız, davranışlarımız aslında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem modelinde kulluk sanatını öğrenmektir. Şimdi insan işte kimisi ben şuyum, kimisi ben buyum. Herkes kendine bir isim buldu bu çağda. Ama yani bizim ismimiz belli zaten. Biz 1500 asırdır. Hatta Adem aleyhisselamdan itibaren Allah'ın gönderdiği din üzerinden düşünen insanların temel vasfı kul olmaktır, abd olmaktır. Kul. Yani ne demek kul? Bir efendi var, bir yaratıcı var. Ben onun kuluyum, yani onun emrine amade. Nasıl köle efendisinin emrine amade ise ben de efendimin, Mevlam'ın, beni yaratan varlığın, beni var eden, bana varlık veren ve kendisine doğru da yolculuk yaptığım yaratıcıya aidim, onun kuluyum. Kul ne yapmalı? Kendini ve fiillerini görmemeli. Ne demek arkadaşlar bu? Siz yaptığınızı değerli görür, önemli görür, görmeye başlarsanız burada ucup dediğimiz kendini beğenme problemiyle karşı karşıya kalırsınız. Hatta bu biraz daha ileriye gider. Yaptığınız güzel şeyleri başkaları görsün diye, başkaları senin işte ne güzel anlatıyor, ne güzel şeyler biliyor, işte şu kadar alim, bu kadar bilmem işte parası var, şu kadar mal veriyor. Yani bunu değişik açılardan düşünebiliriz. Kendinizi, bakın kendinizi görmemekle başlamak lazım. Kendinizi görürseniz fiilleriniz de görürsünüz. Çünkü fiiller sizden meydana geliyor. Yani burada bakın önce nefsini görme, kulun nefsini görmemesi ve dolayısıyla fiillerini görmemesi ve la yatlubu ala fi'lihi ayvadan ve ayrıca yaptığı fiiline karşılık istememesi. Bak bunlar arkadaşlar birbirini takip ediyor. Nefsini görürsen, yani nefsi görmek ne demek? Ona değer vermek. Yani benim bir nefsim var, ben varım. Hani adam ben diyor ya, işte benim tabiatım bu, beğenirsen, beğenmezsen hadi eyvallah diyor şimdi insanlar evlenince birbirine. Bak hep ben üzerinden gidiyor. Peki hocam ben yok mu? Var. Yani ben yok demek istemiyor aslında buradaki bu söz. Yani yaptıklarını, daha doğrusu kendini öne çıkarma duygusu sende var. Kendini gösterme, işte riyakarlık da buradan geliyor. Kendini öne çıkarma, kendi varlığını ispatlama gibi bir derdin varsa bu sefer yaptıklarını görmeye başlarsın. Yaptıklarını görmeye başlarsan karşılık beklersin. O yüzden bizim en temel zafiyetimiz bugünün Müslümanlar olarak biz yaptıklarımıza karşılık bekliyoruz. Bu karşılık maddi olabiliyor, manevi olabiliyor. Maddi olarak karşılık nedir? Paradır, işte makamdır, mevkidir. Makam, mevki, manevi şey de girer. Manevi olan nedir? İtibar görmektir. Şöhret bulmaktır. Orta yerde var olmaktır mesela. Bunlar da manevi anlamda, psikolojik olarak çıkarlardır. Şimdi siz işlerinizi, bunu geçen hafta muhasebi işlerken de çok net bir şekilde görmüştük. Riya bahsini okuyoruz. Belki takip edeniniz vardır. Konya okulunda, muhasebi okumlarımızda. Şu anda Riya bölümünü okuyoruz. Çok uzunca bir bölüm. Belki bir yıl sürecek bilmiyorum. Orada bunu söylüyor. Yani riyakarlığın üç temel motivasyonun olduğunu ifade ediyor muhasebi hazretleri. Ki o Ebu Abdurrahman Sülemi hazretinin öncedir. Yani bunun kaynağı da odur diyebiliriz veya bu kitabın kaynaklarından biri de Muhasibi Hazretleri demek mümkün. Biri Hicri 243, biri Hicri 412. Arada iki asra yakın bir dönem var. Üç motivasyon olduğunu söylüyor. Bu biri övgü, övülme duygusu. İki yerilmeden korkma, yerilmek istememe duygusu. Üçüncüsü insanların elindeki var olana ilgi duyup beklenti içerisinde davranmak. Eğer bu üç şeyden biri veya birkaçı veya hepsi senin davranışlarını şekillendirir, yönlendirirse o zaman riyakar bir insan olursun. Yani davranışlarını gösterme peşinde olursun. İşte buradaki de yani bununla alakalı bir bağlantı olduğu için münasebet kurmuş oldum. Yapacaksın, kulsun sen. Kul vazifesini yapar. Vazifesini yaptı diye övünme hakkı var mıdır? Yani hem var hem yok. Ha, vazifesini yerine getirmesinden dolayı tatmin olma. Elhamdülillah vazifemi yerine getirdim demek başka bir şey. Ha, ben bunu yaptım bak bunu görün. Bu çok önemliyim. Bensiz bu dünya gitmez. Bensiz bu dünya çok kolay gider. Hatta bensiz daha iyi gider belki. Çünkü günahkar olan biri dünyadan giderse dünyadan ne diyelim bir kötülük de eksilmiş olur. Yani denebilir. Çünkü bizim iyiliklerimiz varsa maalesef kötülüklerimiz de var. Biz bazı şeyleri yapmaya çalışırken bozan insanlarız. Bize bir görev verirler. Bakın yani biz işte dini camiada öğretmenler, imamlar, bir sürü görevli insanlar var. Bunlar şimdi hepsi iyilik mi yapıyor? Bunların hepsi şimdi Allah'ın dinini olduğu gibi ortaya koyabiliyor mu? Koysaydı zaten bu halde olmazdık. Demek ki biz Allah'ın dininin iyi anlaşılmasına bile engel olabiliyoruz. Neredeymiş bizim dünya, bizsiz gitmezmiş. Belki senin yerinde daha iyi biri olsa daha iyi gidecek. Dolayısıyla yani hani sufilerin de bu halveti tercih etmeleri ve topluma çıkmak istememelerinin bir sebebi de topluma zararımız olmasın, başkalarına zararımız olmasın düşüncesidir arkadaşlar. Bunları çok iyi analiz etmek lazım. Kendimizi bulunmayan hiç kumaşı değil. Ama işin şu tarafı da var. Bunu bir açıdan söylerken başka açıdan da vazife ahlakı üzerinden Allah'ın bize yüklemiş olduğu emaneti yerine getirme bakımından da çalışmak zorundayız ve kendimizi ortaya koymak, sosyalleşmek, hatta gerekirse şöhret bulmak zorundayız. Neden? Çünkü iyi insanlar şöhret bulmazsa, iyi insanlar gündeme gelmezse o zaman kötü insanlar sahayı kaplayacak. Yani şunu da yapmak doğru değil. Ben riyakar bir insanım. Davranışlarımda hep riya kokuları var. O halde ben hiç çıkmayayım, hiçbir şey yapmayayım, konuşmayayım, etmeyeyim. Şimdi zaman zaman kendimize bunu söylüyoruz. Ya işte konuşma, bırak, konuşup duruyorsun. Tamam, konuşmayalım. Ama nasıl öğreneceğiz? Ha, konuşurken diyeceğiz ki ben önce bunları kendime söylüyorum. Şu anda ben konuşuyorum. Size konuşuyorum gibi gözüküyor. Halbuki ben kendi kendime konuşuyorum. Zaten kendi kendime bak kimse de yok yanımda. Ama arkada sizler varsınız elhamdülillah. Ben sizin varlığınızı hakikaten hissediyorum. Yani bu dijital çalışmalar bunu da öğretti bize. Yani sanki karşımızda insanlar var gibi artık konuşmayı da öğrenmiş olduk. Bu da bir süreç. Dolayısıyla şunu yapacaksın. Ben bir davranışı sergileyim. Eğer riya kokusunu hissedersem bunun üzerine gideyim. Bak yine şöhret duygusu. Bak yine itibar duygusu. Bak yine şu duygu, bu duygu nefsin yine devreye girdi. O zaten girecek. Şeytan da girecek, o da girecek. Benim vazifem onunla mücahede etmek. Bakın sufiler ne diyor? Nefsinle mücahede et diyor. Nasıl olacak mücahede? Ben davranışı göstermezsem, topluma girmezsem hatalarımı nasıl göreceğim? He, bir yandan halvetimizi yapacağız. Bir yandan zaman zaman yalnız kalacağız. Ama bir yandan da toplumun içerisine girerek vazifemizi yapmaya çalışacağız. Ve bu şekilde kendimizi tarta, kınaya, kınaya, kınaya, eleştire. Ama bir yandan da şahsiyetimizi oluştura. Her zaman da kendimizi kınamak da olmaz. O zaman yıkılır gidersin. Kendini kınadığın yerlerde olacak hatalarını ama kendini iyi yaptığını bildiğin, güvendiğin yerlerde olacak. İyi yaptığın şeyleri daha çok geliştirmenin peşine düşeceksin. Yanlış yaptığın şeyleri de bu benim zayıf noktam bunlar. Bunları da geliştirmem lazım. Çünkü insanlar genelde zayıf yerlerinden arkadaşlar vurulur. Değil mi? Yani zayıf yerimizden vurulmamak için ne yapmamız lazım? Kendi zayıf yerlerimizi görüp onu da toplum içerisinde göreceğiz. İnsanlarla ilişkilerimizde bunu göreceğiz. Evet, demek ki yaptıklarımıza karşılık beklemeyeceğiz. Ne bekle o zaman bekleyeceğiz? Yaptıklarımızın karşılığını Allah tarafından verileceğini bilerek ona bırakacağız. Eğer Allah'ın dışında başka şeylerden almaya kalkarsanız Cenab-ı Hak size der ki zaten sen alacağını aldın. Daha ne istiyorsun? Git. Kimin için yaptıysan ondan al diyecek. Evet, bununla ilgili delilimiz neydi? Onu okuyalım. Evet, burada siz şeyi ve senedi okumayın zaman geçmesin diye diyor ki Ebu Abbas bin Ata beni Allah'ın kızgınlığından uzaklaştıran temel şey şudur diyor. Kendi nefsimi görmek, bakın kendini görürsen, evet, ve fiilleri görmek. Bundan daha da şiddetlisi ve eşeddü min zalike mutala'atul i'vadi ala ef'aliha. Kişinin fiillerine karşılık beklemesidir. Bu mutala ile onu yapmasıdır. İnsanın kendisini görmesi, kendine önem vermesi, hatta bu kendine tapınmaya da kadar da gider. Ve fiillerini önemsemesi ve onlar üzerinden itibar ki melameti anlayışın tasavvufta kendini kınama anlayışı bir meşrep olarak tasavvufta var olan tarikat olarak da gelişme göstermiş ama daha fazla meşrep olarak var olan bu anlayışın arkadaşlar, temel özelliği itibar duygusunu kırmaktır. Bunlar kendilerini o kadar kınarlar, insanların kınaması içinde kötü hareketler yaparlar. Şeriata aykırı bazı davranışlar gösterirler ki insanlar bizi kınasınlar. Bu nefsim de bu itibar duygusundan kurtulsun derler. Yani o kadar nefislerine ters davranır bunlar. Ama bundan daha da şiddetlisi, önemlisi kişinin yaptıklarına arkadaşlar karşılık beklemesi. Bu da gerçekten insanı manevi gelişimini engelleyen şeydir. Bunun üzerine durarak bugünlük burada bitirelim istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu karşılık bekleme ve bekleme meselesi tasavvufta önemli bir konu. Yani insanın maddi boyutu dünyadan beklenti içerisine girer. Yani yaptığı işin karşılığında maddi ücret almak veya yaptığı işin insanlar tarafından görülmesi, bilinmesi, anlaşılması, itibar görmesi. Hatta hizmetlerini artırır, işte ileride kendisine bir statü verilmesi gibi. Peki, şimdi arkadaşlar bunlar olmayacak mı? Yani biz bunları şimdi tenkit ediyoruz tasavvuf üzerinden. Peki bunlar olmayacak mı? Olmamalı mı? Arkadaşlar şöyle bir orta yol bulmamız lazım. Bakın biz hem dünyada yaşayan varlıklarız, hem ahirete yönelik boyutumuz var ve biraz önce bahsettiğim bedensel ömrümüz vefa edince, bitince biz öbür alemde farklı bir boyutta yaşayacağız, değil mi? Dolayısıyla kendimizi sadece maddi boyutumuzdan, bedensel boyutumuzdan ibaret görüp bedensel arzu ve ihtiyaçlarımızı önceleyip sırf onlar üzerinden bir hayat kurgularsak aldanmış oluruz. İşte dünyevilik, sekülerleşme, dünyevileşme dediğimiz şey budur. Tasavvuf zaten Müslüman camiada, İslami camiada, İslam dünyasında bu dünyevileşmeye karşı tavır koyarak, zühd hayatını geliştirerek, yani dünyanın dünyevileşmeye karşı, dünyaya karşı değil, dünyevileşmeye karşı. Peki o zaman ne yapacağız? Dünya malını hiç mi elde etmeyeceğiz? İtibar sahibi olmayacak mıyız? Şöhretimiz olmayacak mı? Makam sahibi olmayacak mıyız? Makamlara gelmeyecek miyiz? Bunların hepsi aslında olacak. Olması da gerekiyor. Bakın güzel insanların itibar görmesi önemli mi? Önemli. Çünkü güzel insanlar itibar görürse toplum ona örnek alır. Peki itibar, güzel insanlar şöhret bulmalı mı? Bulmalı. Çünkü onlar şöhret bulursa insanlar onun peşinden gider. Bu insanlar makam sahibi olmalı mı? Olmalı. Çünkü makam ellerinde olduğunda bu insanlar o makamı çok güzel bir şekilde kullanırlar, değil mi? Aslında burada bunlara karşı çıkmak değildir hedef. Bunların insanı etkilemesi ve bunlar üzerinden varlık bulmanızdır. Halbuki bunlar sizin mananız üzerinden varlık bulmalıydı. İtibarınız, şöhretiniz, maddeniz, makamınız ne varsa bunlar bu dünyaya ait şeylerdir. Biz de bu dünyada bedensel ömrümüz vefa etmedikçe bu dünyada yaşamak, hatta ahiret hayatımızı kazanmak için de bu dünyaya muhtacız biz. Çünkü et dünya mezra'atul ahire. Peygamber Efendimizin ifade ettiği gibi aleyhissalatü vesselamın dünya ahiretin tarlasıdır. Biz ahiret hayatını, o ebedi hayatı burada kazanacağız. Dolayısıyla burada bir yer edinmemiz lazım, değil mi? Ama işte bunu mana üzerinden yapmak başka bir şey. Ben ahiret yolcusuyum. Mana için çalışıyorum. Allah için çalışıyorum. Ve bundan dolayı şöhret bulabilirim. Bunun için para kazanabilirim. Bunun için makam elde edebilirim. Allah neyi verirse önüme, neyi çıkarırsa, çünkü o makam üzerinden, o para üzerinden, o şöhret üzerinden, değil mi, biz hizmet edeceğiz. O yüzden iyi insanların şöhret bulmasında bir problem yok. Mesele burada biraz önceki maddede, yani şu son maddede gördüğümüz gibi nefsimizi görmemize, onu büyük görmemize engel olmasını sağlayacağız. Yani bu duyguları yeneceğiz. Nefsimizi, yaptıklarımızı ve yaptıklarımızın bize karşılık bekleme duygularını bertaraf ederek yaptıklarımızı, itibarımızı, şöhretimizi, makamımızı hepsinin Allah'ın bir lütfu ve ihsanı olduğunu ve bunun üzerinden onun dinine hizmet etmek için buna sahip olduğumuzu ve bunların da bize bunun için verildiğini aslında. Biz sahip değiliz, veriliyor. Bu duygularla hareket edersek bunlarda hiçbir problemin olacağını düşünmeyiz. Hatta bunlar gerekli. Hatta şunu bile söylemek mümkün. Dünyanın idaresi zahitler üzerinden olması lazım. Dünyayı zahit kafaya sahip, dünyevileşmeye meydan okuyan insanların idare etmesi lazım. Diyorlar ki bu mümkün değil. Dünya içinde olan insanın zahit olması mümkün değil. Ama şu da doğru değil. Elimdeki her şeyi bırakarak veya hiçbir şey kazanmayarak, maddi anlamda, makamsal anlamda, şöhret anlamında kenarda durmak da bir çözüm değil. Yani hiçbir şey olmak istemiyorum çünkü tehlikeli. Hani bazıları diyor ya şimdi, Kur'an-ı Kerim'e, dini hiçbir şeye bulaştırmayalım. Aman dinin temizliği elden gider. Onu insanlar ne yapar? Bozar. Doğru mu şimdi? Yani din hiçbir şeye bulaşmayacaksa o zaman biz niye konuşuyoruz? Ve bu din niye geldi? Kur'an-ı Kerim'i güzelce şeyi asmak, duvara asmak çok da çözüm değil. Yani varsın hata etsin insanlar ama uygulamaya çalışsın ve bu şekilde doğruyu bulacağız. Yapacağımız şey şu, Kur'an'ı ve sünneti uygularken insanlar hata ettiklerinde onları uyarıcı bir sistem, kontrol sistemi olması lazım ki yanlış yaptığını ortaya koymuş olsun. Arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum, bir dakikam kaldı, bitiriyorum inşallah. Dikkat ederseniz fikirleri çarpıştırarak, karşıt fikirleri yan yana getirerek anlatmaya çalışıyorum zaman zaman. Bunu bilerek yapıyorum şunun için. Yani hakikat tek fikirde değil. Hakikat zıttıyla kaim. Bak her şey zıttıyla kaimdir denir. Bir şeyin zıttı yoksa ve zıttıyla beraber düşünmüyorsak bir şeyi, o işi gerçekleştiremeyiz. Kaçmış oluruz sadece. Bir tarafa sığınmış oluruz. O yüzden ne yapacağız? Fikirleri karşılaştırarak, çatıştırarak doğruyu bulmaya ve doğru düşünce üzerinden doğru eylemler gerçekleştirerek dünyevileşmeden dünyadaki bedensel ömrümüzü yaşamak ve o da vefa edince bitince de güzel bir şekilde Allah'ın iyi bir kulu olarak vazifesini yerine getirmiş bir kul olarak buradan gitmeyi sağlamak. Temel hedef de bu zaten. Peki, burada bırakıyorum. Vaktimiz doldu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bir dahaki seminerimizde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü hocam. Evet, Server Genç Hanımlar ailesi olarak ve tüm katılımcılarımız